İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 21.
Kahveler içildikten sonra kadın içeriye gitti. Mehmet, hocam ne duruyoruz dedi telaşla.
Şimdi gideceğiz.
Yani gidip?
Öyle işte.
Mehmet birden dondu kaldı. Avlunun onlar girdiklerinde açık kalmış kapısının ortasında o adam dikilmiş duruyordu meydan okurcana.
Hocam gördün mü onu? Onu, işte onu.
Yüzü kül kesilmiş, öfkeden tir tir titriyordu. Gördün mü? Sesi bıçak gibiydi.
Gördüm, ne olacak?
Orada kapının ortasında dikilmiş duruyor. Onu gördün mü?
Onu gördüm.
Ben onu tanıyorum. Tanıyorum ama bir türlü çıkaramıyorum. Hep karşıma çıkıyor, sonra da alıp başını yitiyor. Mehmet çabuk çabuk konuşuyor. Bir çırpıda olanı biteni anlatmaya çalışıyordu.
Tabancam olsaydı şimdi üstümde onu vururdum. Bu adamın gözü göz değil. Bu adam beni kancıklayacak.
Sözünü bitirmesiyle adama doğru atılması bir oldu. Abdülselam Hoca ile kapıdan çıkmakta olan kadın durmuşlar, şaşkınlıkla onun atılmasına, avlu kapısının ortasındaki adamın da hemen o anda gözden yitişine bakıyorlardı. Mehmet fırladı gitti ya, adam ortalarda yoktu. Bir kerpiç bahçe duvarı açtı, karşısına dikenli kaktüslerden sık, geçit vermez bir ağıl çıktı. Kaktüsler kan kırmızısı yalım yalım iri çiçeklerini açmışlardı. Kaktüslerin aralığından adamı gören Mehmet aşağı doğru koştu. O koştukça karşıdaki adam da Mehmet'e bağlıymış gibi aşağıya koşuyordu. Kaktüs ağılı tükendi, sık bir kavaklık başladı. İkisi birden yan yana kavaklığa daldılar. Adam kavaklığın içinden geçerek bir turunç orbanına girdi. Turunçlar da çok dikenliydiler. Mehmet'in omuzları, boynu, yüzü yırtıldı, kan içinde kaldı. Ter de kulunçlarından fışkırmıştı. Yan yana bir böğürtlenliğe düştüler. Adam böğürtlenlikle yitti gitti. Böğürtlenlik çok sıktı ve böğürtlenlerin uzun dalları her yanı sarmışlar, adım atacak en küçük yer bırakmamışlardı. Mehmet gözleriyle böğürtlenliği aradı taradı, adam bir daha gözükmedi. İster istemez Mehmet birkaç kere ayağı böğürtlenlere takılarak hocanın yanına döndü. Soluk soluğa kalmış, su gibi terlemişti. Yüzünden sızan kanı tere karışıyor, boynundan aşağıya gömleğine kadar iniyor, ak gömleği kana boyuyordu.
Kim bu adam Mehmet?
Bilmiyorum, çıkaramıyorum hocam ya, ben onu tanıyorum.
Ne oldu sana böyle? Dikenler yırttı yüzümü boynumu. Gömleğinde kana batmış.
Ben bu adamı biliyorum, biliyorum, biliyorum hocam ya, ama velakin çıkaramıyorum.
Üzülme, belki çıkarırsın bir gün. O güne kadar da.
Başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Uykuda bastırırlar diye korkuyorum.
Bir çaresine bakarız diye soğukkanlı, güvenli konuştu hoca. Bu da Mehmet'in endişesini biraz azalttı. Haydi eve gidelim de üstünü değiş.
3 gün içinde her şey tamamlandı. Mehmet tapuyu aldı, cebine koydu. Bu hoca çok yaman adamdı. Nereye gitse ona bütün kapılar açılıyor. Kimi görse hiç kimse ona saygıda kusur etmiyordu. Mehmet tapuyu alır almaz hemen eve koştu. Kadın onu kapıda bekliyordu. Evi bu 3 gün içinde boşaltmış, silmiş, süpürmüştü. Biraz hüzünlü, biraz acı içinde, azıcık da gülümseyerek, gözleri dolmuş, daha da çok şaşkın, orada niçin beklediğini bilmeyerek duruyordu. Mehmet ona yaklaşınca bir adım ileriye attı, ona anahtarları uzattı.
''Hayırlı olsun yavrum'' dedi, ''güle güle otur. Biz evde sonuna kadar mutlu olduk. Allah sizi de sonuna kadar mutlu etsin.''
Mehmet kadının elinden anahtarları aldı. Bir süre elindekileri ne yapacağını bilemez baktı kaldı. Sonra bir kadına, bir elindeki anahtarlara gitti geldi gözleri. Bir şeyleri anımsamış olacaktı ki sevinerek, kendi kendine gülümseyerek bahçenin içine yürüdü. Mutluluktan doluyor, taşıyordu. Seyran'ı düşündü. Onun güzelliği, yürüyüşü, usul boyu, gamzeleri geldi gözünün önüne. Anasını, babasını, Hatice'yi düşündü. Hürü geldi bahçenin ortasında, iki elini beline koydu durdu. Bir eve bakıyor, bir ona bakıyor, sevince kesmiş gülüyordu. Ağaç ağaç, ot ot bahçeyi geziyor, her taşına, her yerine bakarken evi dolanıyordu. Evin önündeki ağzı işlemeli mermerden kuyuyu keşfedince sevinci bir kat daha arttı. ''Bu kuyuya bir çıkrık gerekiyor.'' dedi kendi kendine. ''Çıkrık olmazsa seyran su çekerken yorulur.'' dedi. Birden farkına vardı ki akşam olmuş, gün batmış, karnı da bir acıkmış ki. Evin karşısına geçti, alacakaranlıkta bile ev apak parlıyordu. Bir süre hayranlıkla seyreyledi. Ilık dalga dalga esen bahar yeri inceden bir limon çiçeği kokusu getiriyordu. Ayakları geri geri giderek zorla Abdülselam Hoca'nın evine vardı. Hoca onu bekliyordu, güler yüzle karşıladı. Sabahleyin gavur dağlarının başı bir ışık dumanı içinde kalırken yataktan fırladı. Alelacele giyinerek evine koştu. Avlu kapısını açıp da tam evin karşısında, dün akşam kendisinin durduğu yerde, sırtını ağaca dayayıp uyumuş kadını gördü. Kadını uyandırmamak için ayaklarının ucuna basarak evin arkasına kaydı. Orada arka kapının ak mermerden yapılmış 3 basamaklı merdivenine oturdu. Günün doğmasını bekledi. Kuşlar gün doğmadan az önce uyandılar. Hep bir ağızdan vıcırdaşmaya, ağaçtan ağaca kaynaşarak uçmaya başladılar. Öteki bütün bahçelerden de böyle çıldırmış kuş sesleri geliyordu. Gün doğunca ilk ışıklarla birlikte de ortalığa inceden esen ılık yelin getirdiği kokular çöktü. Mehmet ayağa kalktı, kadını merak etmişti, usulcana öne kaydı. Kadın uyanmış büyümüş gözlerle evini seyrediyordu. Mehmet'i görünce gülümsedi ama hiç yerinden kıpırdamadı. Mehmet de onun biraz ötesindeki ağaca belini dayadı oturdu. Hiç konuşmadan yan yana öyle oturup öyle olup gün tepeye dikilinceye kadar evi seyrettiler. Ayağa kalkan Mehmet'in gölgesi bir yuvarlak delik gibi tam ayaklarının üstüne düşüyordu. İlk adımda kadının yanına vardı, cebinden çıkardığı anahtarları, "Al hatun abla," dedi, "burada uyuyacağına, İstanbul'a gidene kadar evde uyu. Yazık değil mi sana? Bizimkiler daha gelmediler." "Yok," dedi kadın, "bak şu komşu evde kalıyorum. Bu gece beni orada uyku tutmadı da geldim de burada uyudum." Anahtarları almadı. Mehmet Abdülselam Hoca'nın evinde her sabah uyandı, kendi evine koştu. Avlu kapısını hiç ses çıkarmadan anahtarı soktu, usulca açtı. Evin eski sahibi kadını sırtını o yaşlı portakal ağacına dayamış uyur buldu. Uyanınca da yan yana oturup doya doya bembeyaz evi seyrettiler. Mehmet'in mutluluğu artıp azalmıyordu. O adam da ortalıkta hiç gözükmüyordu. Mehmet gittikçe merakı içinde büyüyerek o adamı dört gözle bekliyordu. Gene bir sabah usulca kapıyı açıp içeri girince kadını göremedi. Bir anda içi bomboş kaldı, ne yapacağını bilemedi. Evin arkasına geçti, merdivene oturdu, duramadı. Bahçeyi dolaştı, olmadı, dışarıya çıktı. Kadının konuk kaldığı komşu evin kapısını çaldı. Komşu evin kadını onu tanımıştı, güler yüzle karşıladı. "Kimi aradığını biliyorum, Zehra Hanım bu sabah erkenden İstanbul'a gitti. Sen onu görmedin mi? Bu gece de evinde uyudu." Mehmet biraz daha erken gelmediğine üzüldü. Abdülselam Hoca'ya döndü. O eve girerken hoca da kahvaltıya oturuyordu. "Gitti, gitti hocam," dedi. Sesi acı doluydu. "Gel otur, ne kadar sabahtır, ne kadar gündür seni göremiyorum. Neredesin hay ince Mehmet?" Mehmet gülerek sofraya oturdu. "Ben bugün kasabaya iniyorum. Senin işin var mı?" "Yok," dedi Mehmet. "O gitti." "Senin evinin her şeyini hazırladım. Gidip görelim, beğenirsen alalım."
"Alalım hocam."
Hoca topuzları yaldızdı, biri iki kişilik, birisi de tek iki karyola ayırtmıştı. "Demek bu karyolada yatacağız Seyran'da," diye sevindi. "Hürü ana da şu tek kişilikle yatacak. Alimallah Hürü ana bu karyolada yatmaz. Üstüne üstlük bir de kıyameti koparır ki." "Koparsın varsın. Kendisine karyola alındığına da çok memnun olacak." Koltuklar, kanepeler, sedirler, sedirlerin üstüne örtülecek ipekli halep kumaşları. Duvarlar için üstünde ayetler yazılı levhalar, cam üstüne yapılmış bir ejderha, başı insan kuyruğu ejderha, dünya güzeli, Hazreti Muhammed'in kız başlı at gövdeli Burak atı, deve üstüne yükletilmiş kendi ölüsünü uçsuz bucaksız çöle, devenin başını çekip götüren Hazreti Ali. Mehmet bu resimlere hayranlıkla daldı gitti. Hoca resimlerin, levhaların ne olduklarını anlatıyor, o anlattıkça Mehmet şaşkınlığından, coşkusundan, sevincinden renkten renge giriyor, hocaya sorular üstüne soru soruyordu. "Demek ejderha gövdeli kız başlı bir yaratık bizimle yaşıyor bu dünyada, öyle mi?"
"Yaşıyor Mehmet'im, kaftanın arkasında."
"Demek Hazreti Peygamber'in atı böyle dünya güzeli kız başlıydı."
"Yaşıyor Mehmet'im, kaftanın arkasında."
"Demek Hazreti Ali geldi de kendi ölüsünü devesinin üstüne koydu da götürdü, öyle mi?"
"Götürdü, çöle, bilinmeze götürdü."
Mehmet dükkanda dolaşırken şaha kalkmış görkemli bir kır atın üstünde kılıcını kınından sıyırmış, heybetli, büyük gözlü, geniş omuzlu, ay bıyıklı, cam üstüne yapılmış, renkleri göz kamaştıran bir resim daha seçti resimlerin arasından. "Bu kimin resmi?" diye sordu hocaya.
"Köroğlu'nun," dedi hoca.
"Bunu da alalım," diye yalvarırcasına hocanın gözlerinin içine baktı.
"Alalım, alalım," dedi hoca. "Çok güzel bir resim. Ustası çok büyük bir usta. Konya'da Molla Hünkar'ın türbedarıdır kendileri. Kırklara karışacak kadar mertebesini bulmuş, erişmiş bir zattır efendi hazretleri. Onun resimleri mübarektir. Hangi eve girerse o eve kötülük, zulüm, ayrılık giremez. O eve bet bereket yar üstelik de."
Mehmet başka bir resim gösterdi. Ağzından yalımlar çıkan bir yeşil kurbağaydı bu. "Bu resim efendi hazretlerinin elinden çıkmamıştır. Değersiz bir tasvirdir." Mehmet utanarak bir büyük, çok renkli, gökleri Çukurova göğü, çiçekleri sarı, eflatuni, kırmızı, mor, Çukurova çiçekleri gibi, ağaçları yeşilden patlamış, renk renk çiçekten taşmış bir suyun başında çırılçıplak, birisi kadın, öteki erkek, iki insan durmuş, arkalarında kırmızı çatal dilini dışarıya fırlatmış, bir ağaca dipten başa kadar dolanmış bir yılan olan bir resmin karşısında durdu.
Bu iki çıplak insanın çıplaklığından utanıyordu. Hemen Seyran'ı anımsadı. Orada çayın kıyısında ipek gibi yumuşacık serilmiş çiçeklerin üstünde, tan yerleri ışırken kamışların, böğürtlenlerin duldasında. Şehvetten çıldırarak kendilerinden geçerek. Mehmet bunları düşünürken bu resmin karşısında da bütün bedeni şehvetten cımgıştı. Bir hoş oldu kendinden geçmiş sevişirlerken, bir de bakmıştı ki üstlerine gün doğmuş. Gün kuşluk olmuş, 50 adım ötede de o deli yağız durmuş, burun delikleri körük gibi şişerek toprağı koklayarak kendilerini seyrediyor büyümüş gözlerle. Ne baktın kaldın bu resme Mehmet? Mehmet birden irkildi, sallandı, utandı, kendine geldi. Baktım hoca diye toparlandı.
Efendi Hazretlerinin en güzel yaptığı tasvir budur. Baksana Efendi Hazretlerinin yaptığı cennet, cenneti âlâdan daha gerçek, daha da güzeldir.
Çok güzel hocam dedi Mehmet kızararak, önüne bakarak.
Efendi Hazretleri cenneti bilerek, görerek resmetmiştir.
Ölmeden de cennete gidilir mi diye merakını yenemeyen Mehmet başını yerden kaldıramadan sordu.
Efendi Hazretleri gönül gözüyle cennete her gün gider gelir, yol etmiştir cennetin kapısını. Yoksa bu resmi nasıl yapardı, cennetten daha güzel cenneti görmeden?
Çok güzel diyebildi Mehmet utancından titreyerek. Çok güzel. Bu yılan, bu yılanları çok... Eli ayağı çözülmüştü. Bir de kırmızı elma, bir de kırmızı, çok parlak kırmızı.
Bu tasvir Hazreti Adem atamızla Havva anamızın cennetten kovulmalarının tasviridir. İşte şu yılan hilekar, kandırıcı, baştan çıkarıcı yılandır. İşte onun Havva anamıza verdiği elma anamızın sağ elinde duruyor. Az sonra dayanamayarak elmayı dişleyecek, yarısını yiyecek, öbür yarısını da Adem babamıza verecek. Bak bak bak şu resmin canlılığına. Allah sanki az önce çamura üflediği gibi buna da can üfürmüş. Tasvirin içinden kaçıp gidecekler. Efendi Hazretleri bu tasviri yaparken cennetin içinde Adem atamızla Havva anamız karşısında durmuşlar da sankileyin poz vermişler. Yılanları, elmaları da yanlarında.
Havva anamız çok güzelmiş. Adem atamız da ne yakışıklı.
İnsan yüreği, insan bedeni, insan kafası biz cennetten kovulduktan sonra bozuldu. Işık fışkıran bir kaynaktan çıktık. Bir ulusu olarak bulana bulana çarpık çırpık yozlaşarak bugüne geldik.
Seyran çok güzel diye düşündü Mehmet. Havva anamızdan 1000 kere daha güzel. Kuğu boynu, usul boyu, güneşli teni. Bu düşüncesini Selam Hoca fark etti mi diye de onun yüzüne korkuyla baktı.
İstersen bunu da alalım Mehmet. Alalım ya, bunun hediyesi çok. Ne olacak, alalım istersen, varsın çok olsun.
Alalım hocam diye duyulur duyulmaz sözler döküldü Mehmet'in ağzından. Hoca belki Adem ile Havva'yı almayacak diye ödü kopuyordu. Bereli, sakallı, eli tesbihli, cübbeli, ağzı kıpır kıpır dualı, çok uzun, kırış kırış uzun boyunlu adam duvardan özenerek, okşayarak resmi indirdi. Adamın boynu öylesine uzundu ki başı insanda bir sopanın ucuna geçirilmiş duygusunu uyandırıyordu. Tasvirdeki Adem babamızın boynu da 12 kadar uzundu. Bundan sonra büyük bir çığcık kilimiyle bir afşar halısı aldılar. Çok güzel, pırıl pırıl renkli bir de seccade buldular ki aldıkları kilimlerden daha güzeldi. Mehmet Hazreti Adem tasvirini aldıktan sonra hocanın ardınca çarşıda artık bir uyur gezer gibi dolaşıyordu. Hoca ne alırsa alsın, güzel hocam çok güzel, eline sağlık diyor, başka bir şey demiyordu. Aklı fikri hep Efendi Hazretlerinin en görkemli eseri Adem atamızla Havva anamızdaydı. Şimdi onu o resmin önüne koysalar, yemeden içmeden gece gündüz bu resmi seyreder ve hem de doyamazdı. Seçtiklerinden başka Efendi Hazretleri onlara birkaç resim daha vermişti ya, bu başkaydı. Zeynullah Efendi'ye gittiklerini, sedir, koltuk, kanepe, sandalye, masa, daha başka bir sürü öteberi, kap, kaçak, bardak, küp aldıklarını ancak hayal meyal anımsıyordu. Hoca karpuzu pembe büyük bir gaz lambasını satın alırken Mehmet lambaya bakamadı. Bu lambayı da o kaçan adam gibi bir yerlerden bir iyice anımsıyordu ya, çıkaramıyordu.
Hocam bunu almayalım.
Şu yeşil karpuzusu iyi mi?
O olmasın da hangisi olursa olsun iyi.
Hoca 2 tane de çok güzel lamba seçti. Birkaç gün içinde eve bir takım adamlar geldiler, duvarları balan aladılar, kapıları pencereleri boyadılar. Bir takım adamlar geldiler, kilimleri halıyı serdiler, koltukları, sandalyeları, masayı, karyolaları yerleştirdiler. Evde her şey yerli yerine konunca en son Abdülselam Hoca'nın karısı elinde büyük bir bohçayla geldi. Güzel, uzun boylu, esmer, uzun kuğu boyunlu genç bir kadındı. Güzelliği hemen hemen Seyran'ın güzelliğine yakındı. Kadın bohçayı açtı, bohçanın içinden işlenmiş patiska perdeler çıktı. Karı koca uzun uzun çalışarak evin bütün pencerelerini perdelediler. Bundan sonra Abdülselam Hoca'yla karısı eve birkaç gün daha geldiler, gittiler. Mehmet onların ne yaptıkları, nasıl çalıştıklarıyla hiç ilgilenmiyor. Adem Havva tasvirinin önünden akşamlara kadar ayrılamıyor. Gözlerini dikiyor, resmin karşısında kala kalıyordu.
Bu kadar çok sevdin demek Mehmet sen bu resmi.
Ötekisi kendinden geçmiş. Çok sevdim hocam, çok sevdim diyor, yeniden resme dalıyordu. Her anda resimde yeni renkler, yeni biçimler buluyor. Dünyayı bulmuşçasına yüreği hop oturup hop kalkıyordu.
Ayrım sonu.